وقت سحور. Programı hazırlayan Emine Ertürk Karahaslar.
Meteorolojinin Sesi Radyosu.
Başka dinlere mensup insanların Müslümanlığa geçiş hikayeleri. Neden Müslüman oldum? İhtida hikayeleri.
Bir Müslüman diğerine kardeşim diyorsa bunun çok derin bir anlamı olmalı. 1965 yılında İngiltere'nin Merseyside şehrinde doğmuşum. Kendi halinde orta sınıf bir ailenin ortanca çocuğuydum. Babam Protestan, annem Metodist'ti. Ailem Kardeşlerim de beni pazar günleri dualar öğrendiğimiz bir okula gönderirdi. 16 yaşıma kadar gittiğim devlet okulundaysa İncil'deki hikayeler öğretilirdi. Doğrusu dini eğitim aldığım dönemlerde bu alan çok da ilgimi çekmiyordu. Aile olarak hiçbirimiz dine eğilimli değildik ve dine karşı ulvi duygular taşımıyorduk. Annem ve babam farklı mezheplerden olmalarına rağmen ikisinin de inandıkları mezhepler arasındaki farkı bildiklerini sanmıyorum. Bu yüzden dini duygular içinde ve dine yakın bir ortamda yetiştiğimi söyleyemem. 14 yaşımdayken kız kardeşimin de üyesi olduğu bir Hristiyan gençlik kulübüne katıldım. Orada konuşulan şeyleri ilgi çekici buluyordum ama bir türlü aralarında bağlantı kuramıyordum. Tartışma konularını dahi net anlayamıyordum. Aynı dönemde İncil'deki hikayeleri de okumaya devam ediyordum. Gerçekten ilgi çekici hikayelerdi. Diğer kurmaca hikayelere göre çok daha etkileyiciydi. Ama hayatımı yönlendirecek kadar değillerdi. 7. sınıftayken Klasik Medeniyetler isimli bir dersimiz vardı. Bu derste İslam'la ilgili bazı şeyler öğrendik. Ders Medine'deki ilk Müslüman toplulukla ilgiliydi. Gerçekten çok etkilendim. Hatta İslam dininin çok etkileyici olduğunu kardeşime söylediğimi bile hatırlıyorum. Çok mantıklı görünüyordu ama bu bir tarih dersiydi. Din derslerinde ise bir ya da iki kez İslam adının geçtiğini hatırlıyorum. Fakat İslam'a hep önyargılı yaklaşılıyordu. Müslümanların tanrısının affedici olmadığı söyleniyordu. Teslis kavramı bana hep saçma gelmiştir. Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu düşüncesine hiç katılmadım. Hristiyanlığa dair ibadetleri de yerine getirmiyordum. Dinin gerektirdiklerini ciddiye alıp uygulayan biri değildim. Bu sebeple de Hristiyanlığa bağlılığımı sürdürmenin anlamı olmadığını düşünerek inanmaktan vazgeçtim. Yaklaşık bir ay sonra aniden dine karşı ilgim arttı. Din konusunu daha çok konuşmaya başladım. Normal bir hayatım ve ailem vardı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de son derece iyiydi. O zamanlar benim dine yönelmemi sağlayan çok önemli bir olay da olmamıştı. Nedenini bilmiyorum ama birden ulaşmam, bulmam gereken bir şeyler olduğu hissine kapıldım. Öyle bir durumdaydım ki o an bana mantıklı gelen her şeye çok kolay yönelebiliyordum. İşte o sıralarda Budizm'e yöneldim ve birçok Budist arkadaş edindim. Bununla ilgili kitaplar okudum. Ama bu, İslam hakkında yaptığım araştırmalar kadar ciddi bir araştırma değildi. Budizm, Hinduizmin biraz daha yenilenmiş halidir. Budizm, insanların fikirlerini yansıtır. Çünkü kurallarını insanlar koyar. Bu sebeple de Tanrı tarafından konulan kanunlar bu dinde yoktur. Hırsızlık ve benzeri kötülükleri yapmamak, nezaket kurallarına riayet etmek, cömert olmak gibi kuralların dışında herkes hayatını istediği gibi yaşamakta özgürdür. Bu yüzden bu din bana gerçek anlamda bir din gibi gelmedi. İnsanlar istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. İslam'da olduğu gibi belirli bir güç yok. İslam'daysa insan nerede olduğunu ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. 1970'lerde İslam'ı benimseyen ünlü popstar Cat Stevens, Yusuf İslam, 1985 yılında ilgilenmeye başladığım bir sanat dalıyla ilgili konuşma yapmak üzere davet edilmişti. Bu konferansa ben de katılmıştım. Çünkü bu kişi çok ünlüydü. Cat Stevens okulda kendisine 1 artı 1 eşittir 2 olduğunu ama Hristiyanlıkta 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 değil 1 olduğunu öğrettiklerini söyledi. Eğer bu öğretilen başka alanlarda bir anlam ifade etmiyorsa neden dinde etsin ki? Dinde de bir mantık olmalı. Cat Stevens mantıklı bir adamdı. Olayları sadece olduğu gibi aktarmaktansa nedenleriyle açıklamayı tercih ediyordu. Daha sonra benimle aynı dersi alan birkaç Müslüman çiftle tanıştım. Hatta birkaç ay Müslüman bir kızla arkadaşlık yaptım ve o beni İslam'a yöneltmeye çalıştı. Bu Müslüman arkadaşlarım bana İslam'la ilgili kitaplar verdiler. İngiltere'deki Birmingham Islamic Propagation Center'dan Ahmet Dedat'ın yazdığı kitapçıklardan bir tane aldım. Kitapçığın adı İncil Tanrı Kelamı mıdır şeklindeydi. Müslüman arkadaşlarıma neye inandıklarını, İslam'ın bilimle ilgisinin olup olmadığını, evrim teorisine inanıp inanmadıklarını ve Hazreti Muhammed'in gerçekten peygamber olup olmadığını sordum. Sorduğum her şey için mantıklı cevaplar aldım. Neredeyse her hafta bu merkeze sorular yazıp gönderdim. Yazdıklarımın hepsine cevap alıyordum. Birkaç mektuptan sonra İslam dini bana daha açık ve mantıklı gelmeye başladı. Sonra bana bir Kur'an gönderdiler. Hemen ardından onlara Kur'an'ın Tanrı kelamı olduğuna inandığımı belirten bir cevap gönderdim. İnancımın ne olduğunu tam olarak anlayamıyordum ama gitgide İslam'a yaklaşıyordum. Annem ve arkadaşlarım benim Müslüman olup olmadığımı öğrenmek istiyorlardı. Çünkü İslam'ı savunan biri olup çıkmıştım. İslam'la ilgili ilk araştırmam 1988 yılının Eylül ayında başladı. İçki içmeyi ve domuz eti yemeyi bıraktım. İslam'ın doğru yol olduğuna dair düşüncelerim tam oturduğundaysa artık resmen kendimi Müslüman olarak ifade ediyordum. Bu aniden, düşünülmeden verilen bir karar değildi. Mantığımla verdiğim bir karardı. 29 Ekim 1989 tarihinde Regent's Park Camii'ne gittim. Orada din değiştirenlere yönelik çalışmalarda bulunan bir gruba katıldım ve kelime-i şehadet getirdim. O zaman 24 yaşındaydım. Müslüman olduğumu açıkladığımda çevremdeki Müslüman arkadaşlarım elimi sıkıp beni kucakladılar ve sonra da beni yemeğe davet ettiler. Biri beni yanağımdan öptü. Bu benim için biraz şaşırtıcıydı. Hayatımda ilk defa bir erkek beni yanağımdan öpmüştü. Müslümanlar arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunu fark ettim. Eğer bir Müslüman diğer bir Müslümana kardeşim diyorsa bunun çok derin bir anlamı olması gerektiğini anladım. Günde 5 vakit namaz kılmam gerektiğini bildiğim halde 1-2 vakit kılıyordum. Bu dine ait ibadetleri yerine getirmem gerekiyordu. Duygularımdaki ve hareketlerimdeki değişmelerin ardından değişen ilk şey düşüncelerim oldu. Birkaç hafta içinde de kendimi tamamıyla Müslüman olarak görmeye başladım. Önceleri ailem çok şaşırdı ve üzüldü. Galiba İslam dinine gösterdiğim ilginin normal bir derse gösterdiğim ilgiden farklı olmadığını düşünüyorlardı. İlk önce bunu anneme yüz yüze söylemektense mektup yazarak anlatmayı tercih ettim. Ama mektubuma cevap yazmadı. Ben de telefon ettim. Konuşmamız ne iyi geçti ne de kötü. Kararıma saygı gösterdi. Ancak herhangi bir politik olaya ya da gösteriye katılmamamı istedi. O sıralarda arkadaşlarımla görüşmektense camilere gidiyordum. Arkadaşlarım bu duruma çok şaşırmışlardı. Sanırım onları biraz ihmal ettim. Ama sonra içki içmeye davet etmek yerine onlara camiye gitmeyi teklif ettim. İş yerimdeki arkadaşlarım benim seçtiğim dinin geri kalmış bir din olduğunu iddia ediyorlardı. Şimdi bir Müslüman olarak doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Önceleri de kötü şeyler yaptığımı sanmıyorum ama artık daha iyisini yapmak için uğraşacağım. Okuduğum ve anladığım şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Namaz kılmak ve bundan huzur duyduğumu hissetmek hoşuma gidiyor. Bir namazı kaçırsam kendimi kötü hissediyorum. Çünkü İslam hayatımdaki en önemli şey oldu.
Başka dinlere mensup insanların Müslümanlığa geçiş hikayeleri. Neden Müslüman oldum ihtida hikayeleri.
Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
Oh, yeah.
Meteorolojinin Sesi Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman onlara, Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar, İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır. Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir.
Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Yüce Allah doğru söylemiştir.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.
Meteorolojinin Sesi Radyosu. Süleyman Yılmaz'la Ramazan Sohbeti.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli dinleyiciler, ben Kurra Hafız Süleyman Yılmaz. Emekli İmam Hatip, Fahri Vaiz ve Avrupa İrşat Görevlisi. Bugünkü sohbetimde sizlere İslam ahlakından, başka bir tabirle ahlak-ı hamideden bahsedeceğim. Ecdadımızın ahlak-ı hamide dedikleri güzel bir ahlaka sahip olmak için gönlümüzü kötü huylardan temizleyip iyi ve güzel huyları yerleştirerek ruhumuzu süslememiz lazımdır. Türklerin yetiştirdiği büyük İslam alimi Abdullah İbni Mübarek iyi ahlakı şöyle tanımlamıştır. Güzel yüzlü olmak, İnsanlara çok çok iyilikte bulunmak, onları üzen ve sıkıntı veren şeyleri yok edip kaldırmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam'ın gayesi insanları güzel ahlak sahibi yapmak ve insanları olgunluk seviyesine yükseltmektir. Dinin emir ve yasaklarına bakarsak bunu apaçık bir şekilde görürüz. Peygamberimiz bir hadisinde Müslümanlık güzel huydan ibarettir buyurmuştur. İslam ahlakı Kur'an ve sünnete dayanır. Peygamberimiz her konuda olduğu gibi Kur'an konusunda da bize en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin yüce ahlak üzere olduğunu bildirmekte ve Yüce Allah, "Ey Peygamberim, sen büyük bir ahlak üzeresin" buyurmaktadır. Yüce Allah'ın övgüsüne erişen Efendimizin ahlakı neydi acaba? Diyen sahabiye Hazreti Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okumuyor musun?" demiş. Onun "Evet okuyorum" demesi üzerine de Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi demiştir. Başka bir rivayette Resulullah'tan daha güzel huylu hiç kimse yoktur. Sahabeden ve ev halkından herhangi biri onu çağırdığı zaman o "Buyur" demiştir. Güzel ahlakı sebebiyle Allah ona "Ey Peygamberim, sen büyük bir ahlak üzeresin" buyurmuştur demiştir. Değerli dinleyiciler, Büyük Bir Ahlak Mecellesi ve edep hazinesi olan Kur'an baştan sona kadar güzel ahlakı anlatmaktadır. Bu konuda Hazreti Mevlana, "Ey Müslüman, gözünü aç, bütün ilahi kelam olan Kur'an'a bir bak, baştan sona kadar ayet ayet Kur'an'ın manasının edepten meydana geldiğini görürsün" diyor. Hiç şüphesiz kendisine böyle bir kitap inen İslam peygamberi de Kur'an ahlakının somut bir örneğidir ve öyle bir ahlaka sahiptir. Hiç şüphesiz peygamberimiz en güzel ahlaka sahip idi. Onun tebliğ ettiği hak din olan İslam kemale erdiği gibi güzel ahlak da onunla olgunluğa ermiştir. O, gönderiliş gayesini şöyle buyurarak açıklamıştır: "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurarak son ve olgunlaşmış din olan İslam'ın gayesini ve yüksek hedefini açıklamıştır. Gerçekten Müslümanın değeri huyunun kemal ve güzel olmasıyla ölçülür. İmanın meyvesi güzel ahlaktır. İyi ve güzel ahlak sahibi olmayan kimse meyvesiz ağaca benzer. Bir Müslüman Allah ve Peygamber'in sevgisini davranışları ve güzel huyu sayesinde kazanır. Değerli dinleyiciler, Peygamberimize "Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?" diye soruldu. Efendimiz de "Ahlakı en güzel olanlardır" buyurdu. Bu hadisten anlıyoruz ki Yüce Allah'ın rızasına ermek, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin sevgisini kazanmak ancak iyi ahlak sahibi olmakla mümkündür. Ahlakı güzel olmayan kimse Allah'ın rızasını, Peygamber'in sevgisini kazanamaz. Bir kimsenin güzel huylu olması kalbindeki imanın bir göstergesidir. Yani sağlam ve olgun bir imana sahip olan kimsenin ahlakı ve davranışları da iyi olur. Böyle bir kimseden kötülük meydana gelmez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, "Müminlerin iman yönünden en olgunu, ahlakı en üstün olanıdır" buyurmuştur. Fiziki yapısı itibariyle dünyadaki insanların en güzeli şüphesiz Peygamberimizdir. Huy bakımından da insanlığın en güzeli olan ve en güzel biçimde yaratılan Efendimiz, "Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Allah'ım, beni amellerin en iyisine ve ahlakın en güzeline ilet. Allah'ım, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, ahlakın kötüsünden sana sığınırım" diye dua etmiştir. O, insanları ahlaklı olmaya çağırmış ve "Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Güzel ahlaka sarıl, çünkü insanların ahlak bakımından en iyi olanları, dindarlığı en iyi olanlarıdır buyurmuştur. Değerli dinleyiciler, İslam ahlakının kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ın yüksek ahlak ilkelerini hayata geçiren ve yaşamında tatbik eden Efendimiz, Allah'ın terbiyesiyle yetişmiş ve Rabbim beni terbiye etti de terbiyemi ne güzel etti buyurmuştur. Bütün iyilikleri ve güzellikleri kendisinde toplayan Efendimizin ahlakı Kur'an olmuştur. Değerli dinleyiciler, ahlak ve iman ilişkisine gelince, iman ile ahlak arasında çok samimi bir bağ vardır. Ahlak, müminin imanının gereği olarak söz ve davranışlarına yansımasıdır. İman olmayınca ahlak tam gerçekleşmez. Onun içindir ki Peygamberimiz, müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır buyurmuş. Ayrıca insanların Müslümanlık bakımından en iyi olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştur. Efendimiz bir hadisinde, iman 70 küsür şubedir. En üstün derecesi ve en faziletlisi, Allah'tan başka ilah yoktur demek. En alt derecesi de yoldan insanlara zarar veren şeyleri kaldırmaktır. Utanma da imandan bir şubedir buyuran Efendimiz, imanı 70 küsur dalı olan bir ağaca benzetmiştir. Bir ağaç dalsız, yapraksız ve meyvesiz olamayacağı, dalların bazısı yukarıda, bazısı aşağıda, bazısı da diğerlerine nispetle ortada olacağı gibi, iman ağacının da 70 küsur dalının en yüksekte ve yukarıda olanı La ilahe illallah, kelime-i tevhidi olduğu, en aşağıda bulunanı ise bir yolda gelip geçen insanlara ve hayvanlara eziyet verip geçmesine engel olan taş veya çalıya benzetilmiştir. İman ağacının ortasında bulunan dalı, müvazeneyi sağlayan terazi diline benzetilerek haya olduğu açıklanmıştır. Bu hadiste açıklanan iman ağacının tam ve kusursuzluğu, ahlakının tam ve eksiksiz olması ile değerlendirilmiştir. Bir kimse ahlak ilkelerine ne kadar uyarsa, imanı da o kadar kuvvetli, ne kadar ahlak zayıflığı varsa, o kadar da iman zayıflığı var demektir. Değerli dinleyiciler, bir sahabi Peygamberimize, "Ya Resulallah, İslam nedir?" diye sorar. Efendimiz, "Güzel söz söylemek ve yemek yedirmek, insanlara ikramda bulunmaktır." cevabını verir. Sahabi, "İman nedir?" diye sorar. Efendimiz, "Sabırlı ve hoşgörülü olmaktır." cevabını verir. Sahabi, "Hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sorar. Efendimiz, "Elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir." cevabını verir. Sahabi, "İmanın gerektirdiği hangi davranış daha faziletlidir?" diye sorar. Efendimiz, "Güzel huydur." diye cevap verir. Sahabi, "Hangi namaz daha faziletlidir?" diye sorar. Efendimiz, "Ayakta fazla kalıp uzun dua okunandır." diye cevap verir. Sahabi, "Hicretin, yani bir yerden bir yere göçmenin hangisi daha faziletlidir?" diye sorar. Efendimiz, "Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terk etmektir." cevabını verir. Değerli dinleyiciler, bu uzun hadiste Peygamberimiz, iman, amel ve ahlak ilkelerini birbiriyle bağlantılandırmıştır. Mümin ve Müslüman olmak, ibadet etmeyi, ahlak sahibi olmayı, kötülükleri terk etmeyi gerektirmektedir. Yoksa iman kuru bir felsefi inanç değildir. İman ve İslam güçlü bir harekettir. Sosyal faaliyetleri ahlak ölçüleri içinde, hoşgörü ve adalet çerçevesinde devam ettirmektir. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif şöyle haykırıyor 1915'lerde, diyor ki: "O vicdan nerededir lakin? O iman kimde var? Heyhat! Ne olmuş? Ben de bilmem. Pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman birleşmek isterdi bizden, birlik isterdi. Nasıl sağlam bina olmamız lazımsa gösterdi. O iman kuvvet hazırlamayı emretmişti. Lakin biz yan gelip yattık da kaldık böyle naciz. O iman güzel ahlakın en büyük koruyucusu olmuşken, nemiz vardır erdemlerden, nemiz eksik rezillerden." Değerli dinleyiciler, nitekim Peygamberimiz meşhur bir hadisinde, "Kim samimiyetle la ilahe illallah derse, o cennete girecektir" buyurmuştur. Çünkü davada samimiyet esastır. Hazreti Mevlana da, "Ey Müslüman, bir nefes al, bir adım at. Aldığın nefes iman yolunda, attığın adım da ibadet yolunda olsun. Şayet boşa giderse ben kafirim, ben kafirim" demiştir. Kafir olmayacağına göre boşa gitmeyecektir diyerek garanti veriyor. Değerli dinleyiciler, ahlak kurallarını bilmek ve öğrenmek yeterli değil. Bunları hayata geçirmek önemlidir. Nice insanlar vardır ki, içkinin, kumarın, fuhşun, hırsızlığın, haksızlığın, yalanın, sahtekarlığın ve hilenin haram ve günah olduğunu, fert, aile ve toplum hayatına zarar verdiğini görüp bildiği halde bu yasakları işlemekten geri durmuyor. Dünya çıkarları, gösteriş düşkünlüğü onları aldatıyor. Bu, Allah ve ahiret inancının gönülde yer etmemesinden ve dindarlığın zayıf ve ahlakın cılız olmasından kaynaklanıyor. Değerli dinleyiciler, yaratıkların en değerlisi ve en üstün olan insan, bu değer ve üstünlüğünü koruyabilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun bir şekilde iman etmesi, yaratılış gayesi olan ibadet görevini yerine getirmesi ve Allah'a karşı gelmekten sakınması gerekir. İbadetlerin temel amacı kişinin imanını korumasıdır. Allah rızası ve sevgisini kazanmak, takva ve ahlak edeplerine sahip olmakla mümkündür. Günahtan sakınan insan Allah'ın emir ve yasaklarına uyar. Böylece en güzel ahlaka sahip olur. En güzel ahlak da Kur'an ahlakıdır. Kur'an ahlakına sahip olan insan, kendisine, yaratanına ve bütün insanlara saygılı olur, söz ve davranışlarında dürüst olur, terbiyeli ve nezaketli olur. Bir insan ne kadar İslam'ın emir ve yasaklarına uyarsa, o nispette güzel ahlak sahibi olur. Ne kadar emir ve yasaklarını bozarsa ve çiğnerse, o nispette Kur'an ahlakından uzaklaşmış, ödün vermiş olur. Değerli dinleyiciler, insanı ahlak sahibi yapan Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın kontrolü altında bulunma, iman ve inkarına göre cennet veya cehenneme gitme inancıdır. Bu inanç, Kur'an'ın her tarafında sık sık vurgulanmış ve Kur'an ahlakına sahip olmaları amaçlanmıştır. Ahlaklı veya ahlaksız olmaya etki eden ögelerden biri de utanma duygusunun korunmuş veya kaybedilmiş olmasıdır. Utanmazsan ne yaparsan yap anlamındaki hadis bu gerçeğe işaret etmektedir. Peygamberimiz utanma imandan bir şubedir buyurmuştur. Fakat imanının sesine kulak vermeyen ve utanma duygusunu yitiren insanlar edepsiz sözler söyleyebilir, çirkin davranışlarda bulunabilir, günahları pervasızca işleyebilir, Allah ve insan haklarını çiğneyebilir, Allah korusun. Değerli dinleyicilerim, bugünkü sohbetim burada sona ermiştir. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, iyilik ve yardımı hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve mutluluk içinde hoşça ve dostça kalın sevgili dinleyicilerim.
Süleyman Yılmaz'la Ramazan Sohbeti. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mûni, Ya Mûni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece... Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme.
Thank you.
Meteorolojinin Sesi Radyosu.